Merhaba hocam, hoş geldiniz.
Merhaba, iyi akşamlar.
Nasılsınız hocam?
İyiyim efendim, teşekkür ederim. Sizi sormalı, ne var ne yok?
Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Seyircilerimiz de, izleyicilerimiz de gelmeye başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Hocam siz...
Herkese iyi akşamlar.
Evet. Hocam sizi tanımayanlar için biraz kendinizi tanıtır mısınız lütfen?
Elbette, teşekkür ederim. Öncelikle nazik davetiniz için Gelecek Bilim'de ailesi başta olmak üzere ve size çok teşekkür ederim. Ben Cem Balçıkanlı, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dil Eğitimi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Bu bölümün içinde İngilizce öğretmeni yetiştiriyorum ve ağırlıklı olarak özel öğretim yöntemleri, dil becerilerinin öğretimi ve öğretmenlik uygulaması diye isimlendirdiğimiz metot dersleri ve öğretmenlik eğitimi derslerine giriyorum. Bunun dışında lisans ve lisans üstü seviyede öğrenen özelliği, ikinci dil edinimi, web araçları ve dil öğretimi gibi çeşitli konularda hem tezler yönetiyorum hem de lisans üstü boyutta dersler veriyorum. Bunların dışında uzun yıllardır Milli Eğitim Bakanlığı'yla öğretmen yetiştirme bağlamında, program geliştirme ve içerik geliştirme bağlamında danışmanlık görevlerimi yürütüyorum. Son olarak da sevgili hocamız Profesör Doktor Selçuk Şirin'le beraber Minik Kafa dergisinde Fanglish isimli bir eki hazırlayarak erken çocukluk döneminde çocuklarımızın dile karşı olumlu duygu geliştirmesi amacıyla bir çalışma yürütüyoruz. Son 4 sayıdır devam ediyor bu serüven. Ve bugün başlığımızda da gördüğümüz üzere sizin Gelecek Bilim'de olan hesabınızdaki gibi benim yayın evimin adı da Bilim ve Gelecek yayın evinden 50 Soruda Dil Öğrenme isimli bir kitabım çıktı yakın zamanda. Ve o kitapta da bugün konuşacağımız temel soruları merkeze alarak dil öğrenme çerçevesinde bir yayın gerçekleştireceğiz.
Evet hocam, kitabınızda bu şu an ekranım geliyordur diye düşünüyorum.
Evet, teşekkür ederim.
Evet. Hatta bunu da duyuralım. Çekiliş yapacağız. Lütfen Twitter ve Instagram hesaplarımızda takipte kalın. Cem Hoca ile beraber ortak bir çekilişimiz olacak kitap için. Ve ikinci baskısı da geliyor. Bu Haziran'ın sonuna doğru çıkmış olur. Matbaalar pandemiden dolayı biraz esnek çalışıyor. O yüzden Haziran'ın sonunda da ikinci basımımız geliyor. Değil mi hocam? Hayırlı olsun size de bu
Çok
arada.
teşekkür ederim. Evet, çok sağ ol bunu söylediğin için. Çünkü kitap Mayıs'ın başında çıktı ve bu ilk başta ne yazık ki o tam kapanma dönemine denk geldi. Matbaalar da senin söylediğin gibi çok yoğun bir şekilde çalışamadı. Ama 2 hafta önce yayın evi tarafından ikinci baskı kararı alındı. Bu benim için son derece sevindirici bir haberdi. Şu anda baskı süreci devam ediyor, ikinci baskı. Dolayısıyla senin de az önce ifade ettiğin gibi Haziran'ın sonuna doğru muhtemelen İkinci baskı da raflarda olacak.
Evet hocam, ne mutlu siz o zaman. Yavaştan sohbetimize başlayalım isterseniz hocam.
Buyurun.
Sorularınızı da son 15 dakika gibi bir zaman zarfında alacağız. Sizler yine yazın, biz takip ediyor olacağız. Evet hocam. Şimdi bu dil öğrenmede aslında en çok sorulan bir soru vardır. İşte dil yeteneği var mıdır?
Değil mi?
Evet diyeceğiz. Yani bu dil yeteneği var mıdır?
Aslında bu soruyu şöyle de çevirebiliriz sevgili Şevval. Çünkü bu sorunun altında herkesin merak ettiği şu varsayım var. Ben Bilim ve Gelecek kitaplığından yayımlanan az önce paylaştığınız 50 Soruda Dil Öğrenme kitabını hazırlarken toplumdaki insanların hangi konuları merak ettiğine dair bir araştırma yaptım. Ve bu araştırmada ağırlıklı olarak hangi yaş grubu hangi soruları merak ediyor diye 1500 tane soru topladım. Bu 1500 tane soru arasında şimdi senin sorduğun dil yetenek işi midir, dil öğrenmeye yetenek işi midir sorusu özellikle 18 ve 25 yaş grubundaki bireylerin en çok merak ettiği soruydu. Bu soruyu şöyle açalım. Herkes dil öğrenebilir mi? Evet, herkes dil öğrenebilir. Nokta. Dil öğrenmek yetenek işi midir? Hayır, dil öğrenmek yetenek işi değildir. Her ne kadar bizim alanımızda language aptitude diye bir alan olsa da dil yeteneği diye ifade edilen bunu biz sadece ve sadece bazı insanların dil öğrenmeye karşı yeteneği vardır, onlar dil öğrenebilirler, diğerlerinin ise yeteneği yoktur şeklinde cevaplayamayız. Az önce görsellerde gördüğümüz Tim Donner isimli arkadaş poliglot diye tanımlanan Yani birden fazla dil bilen kimselerin en fazla tanınanlarından biri. Dünyada pek çok poliglot, yani birden fazla dil bilen insanla ilgili araştırmalar yapılıyor. Her ne kadar böyle vakalar olsa da 25 tane dil bildiği söyleniyor. Bunların arasında Türkçe de var. YouTube'da bugün hızlı bir şekilde yapacağınız aramayla çok güzel bir konuşmasını rahatlıkla izleyebilirsiniz. 8 milyon kişi tarafından görüntülenen o konuşmada aslında dil öğrenmenin yetenek işinden ziyade pratikle, disiplinle ve çalışmayla mümkün olacağını anlatıyor. Sorunu şöyle toparlayalım. Dil öğrenmek yetenek işi değildir. Herkes dil öğrenebilir. Ve bunu söylerken de çok önemli bir İtalyan poliglotun cümlesiyle bu sorunu bağlayayım. Dil öğretilmez diyor. Dil öğrenilir. O halde dil öğrenme sürecini disiplinli bir şekilde yürütebilen herkes bu işi alnının akıyla yapabilir.
Hocam yanılmıyorsam Fuat Sezgin de 24 biliyor. 24 biliyor. Ama evet. Mütevazı ve alçak gönüllü davranarak o 24'ün de daha düşürüyor. Hatta 27 hatırlamıyorum.
Evet. Peki yani diller arasındaki benzerlikler de burada çok önemli Şevval. Mesela ben çocukken bu 50 soruda dil öğrenme kitabında da onu öyle tartıştım. Böyle çok dil bilen insanların uzaylı falan olduğunu düşünürdüm ben. Ama dil öğrenmeye başladıkça, dil öğretmeye başladıkça, dille ilgili çalışmalar yapan bir bilim insanı oldukça şunu fark ettim. Dillerin kendi arasındaki benzerlikleri aslında bu işi çok fazla kolay hale getiriyor. Çok basit bir örnek. Eğer İspanyolca biliyorsanız Portekizce öğrenmenizin önünde büyük bir engel yoktur. Çünkü kelimeler de söz dizimi de pek çok anlamda benzerlik gösterir. O yüzden o vakalar ve o benzerlikler noktasında insanlar bazen iki dili tek dil olarak sayabilir. Fuat Sezgin de muhtemelen öyle yorumladığı için öyle bir cümlede bulunmuştur diye bir varsayımda bulunabilirim ben de.
Hocam bu poliglotun adı neydi demiş ben.
Tim Donner. Timothy Donner. Tim Donner.
Tamamdır. Şeyma Hanım'ın da cevapladık. Hocam
ben peki... yazayım buradan. Görsünler. Tamam. Twitter, YouTube'dan yazdım ben.
Hocam. Bir de hocam bu mesela günümüzde de çok var. İşte birçok uygulamalarda, dizi film uygulamalarında. Bu yani dizi film izlemek dil öğrenmede etkili midir ya da ne kadar etkilidir? Ya da herkes evet dizi film izleyerek aynı sonucu elde edebilir mi?
Şimdi herkes aynı sonucu elde edemez. Niye? Çünkü biz son 20 yılda eğitim dünyasında çok sevdiğimiz bir kavramı tartışıyoruz. Nedir o? Her çocuk özeldir. Her birey özeldir. Her sınıf özeldir. Her kurum özeldir. Öyleyse bireysel farklılıklar da önem arz eder. Dolayısıyla Cem Balçıkanlı'nın dil öğrenme sürecinde film ve dizilerden yararlanmasıyla Şevval'in yararlanması aynı değildir. Ama şu anda görselde gördüğünüz grup BTS grubu. Bugün Google'da hızlı bir arama yaparsanız BTS grubunun dünyayı kasıp kavuran bir müzik grubu olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Ben az önce ifade ettiğim kitapta film ve dizi dil öğrenmede etkili midir sorusunu yine 18-35 yaş arasındaki katılımcıların sıklıkla merak ettiği sorulardan biri olduğunu gördüm. Ve bu soruyu şu anda görselini gördüğünüz BTS grubunun solisti ve lideri olan şarkıcı üzerinden anlattım. Amerika'da çok ünlü bir talk show programına katılıyorlar bu grup üyeleri. Herkes kendini tek tek tanıtırken grubun solistinin İngilizcesi karşısında hayranlığını gizleyemeyen program sunucusu ona şöyle bir soru soruyor. How did you do this diyor. Sen bunu nasıl yaptın diyor. Bu İngilizceni nasıl bu kadar iyi hale getirdin diyor. Ben kitapta bunun çok detaylarını anlattım ama şimdi kabaca şöyle özetleyebilirim. Verdiği cevap solistimizin aslında film ve dizi dil öğrenmede etkili midir sorusuna birebir evet diyor. Benim en iyi İngilizce öğretmenim Friends isimli diziydi diyor. Güney Kore'de yetiştiği o dönemde ailelerin Friends dizisini çocuklarına pek çok kez izlettiğini ve kendisinin de bu süreci yoğun bir şekilde yaşadığını ve bunun sonucunda da dil öğrenmedeki en önemli unsur olan dile maruz kalma oranını yüksek oranda arttırdığını söylüyor. O talk show'un devamında dil öğrenimine dair de pek çok önemli ipucundan bulunan BTS grubunun solisti aslında bize film ve dizinin dil öğrenmede etkili olduğunu çok çarpıcı bir şekilde anlatıyor. Peki hangi noktalarda etkilidir diyerek bu sorunu da toparlayalım. Bir, gerçek dili, otantik dili dediğimiz otantik dili duymamıza yardımcı olur. Çünkü biliyoruz ki biz dil yaşayan, sürekli gelişen ve gündelik hayatta farklılık arz eden bir unsurdur. İki ve belki de en önemlisi, dile karşı olumlu duygu geliştirmemizdeki temel nokta olan dile maruz kalma oranını artırır. Sadece bu iki sebep bile bizim bilimsel araştırmalarla da ortaya koyduğumuz üzere sizin bu sorunuzu bizim için şu hale getiriyor. Evet, film ve dizi dil öğrenmede son derece etkilidir.
Hocam peki bu sorunun da cevabını aldığınıza göre dediniz ya daha yeni dile maruz kalma. Mesela küçük yaş grupları için, çocuklar için dile mesela evde anne ve babası farklı dil konuşuyor diyelim. Bu dile maruz kalmada mesela o zaman çocuklar en fazla kaç dili aynı anda edinebiliyor?
Bu da yine çok sık sorulan sorulardan biri. Neden? Çünkü dünyada, Türkiye'de bundan fazlasıyla etkileniyor. Çocuklarını iki dilli yetiştirmek isteyen pek çok grup var. Bu gruplar sosyal medyada bir araya geliyorlar ve kendi uygulamalarını diğer insanlarla paylaşıyorlar. Ve onların merak ettiği soru, benim Türkiye'nin dört bir yanından topladığım 1500 tane soru da en çok merak edilenlerden biriydi. Bu soruya cevap vermek için şu anda görselde görünen Çekyalı Eva'yı tanıyalım. Kitapta çok detaylarıyla anlattığım Çekyalı Eva çok küçük yaşta yaklaşık 10'un üzerinde dili öğrenmeye başlamış, öğrenmeye çalışmış ve bunların pek çoğunda başarı kaydetmiş. Bu noktada birazcık yoğurdu üfleyerek yiyelim ve onun o hep bütün dillerde bildiğini varsayamayız. Bunu söyleyelim. Çünkü dil bilmeyi biz farklı şekilde yorumlayabiliriz. Ama şu anda görselini gördüğünüz Çekyalı Eva çocukların birden fazla dili aynı anda edinebildiğini net bir şekilde ortaya koyması açısından önemli bir durum. Peki eskiden neye inanılırdı? Eskiden yapılan metodolojik hatalardan dolayı buranın altını çizmek isterim. Tek dil sistemi diye bir sistemin varlığına inanılırdı. Buradan hareketle de çocuklar önce, yani Çekyalı Eva önce kendi dilini edinsin, arkasından diğer dillerle ilgili edinim süreci, öğrenim süreci başlasın denirdi. Bunun adı ne? Tek dil sistemi. Ama bu çalışmaların, bu inancın ortaya çıkmasında o dönemki 1960'lar ve 1970'lerden söz ediyorum, yürütülen bilimsel araştırmalardaki metodolojik yanlışlar bizim buraya vardırdı. Peki sonraları ne oldu? 1980-1990'dan sonra tek dil sistemi yerine iki dil sisteminin baskın hale geldiğini gördük ve çocukların birden fazla dile aynı anda maruz kalmalarının onların rahatlıkla halledebileceği, üstünden altından rahatlıkla kalkabilecekleri, herhangi bir problem yaşamayacakları bir noktayı gördük. Dolayısıyla sorunun cevabı sevgili arkadaşım, çocuklar pek çok dili aynı anda edinebilirler. Çocukların dile maruz kalmaları onların beyinsel gelişiminden tut da pek çok noktada onlara büyük faydalar sağlar. Eskiden yapılan metodolojik yanlışlardan dolayı ne yazık ki bilimsel anlamda gerçek olmayan bu algının değişmesi son derece önemlidir.
Hocam daha yeni dediniz ya tek dil sistemi ve çift dil sistemine geçtik. Mesela biz yani ortaokuldan itibaren hatta ikinci sınıfa mı düştü o?
Tam evet, ikinci sınıfta.
Bu mesela hem yabancı dil olarak İngilizce alıyoruz. Çoğu okullarda öyle. Ve bir de kendi ana dilimiz olan Türkçe var. Peki hocam bu ülkemiz genelinde de konuştuğumuzda bizim bu yabancı dildeki eksikliğimiz neyden kaynaklı?
Yani biz de bunun çok boyutu var. Yani bunun şöyle değerlendirmek lazım. Şimdi that's a $1 million question diye bir lafı var Amerikalıların. Yani $1 milyon soru. O kadar çok boyutu var ki bunun. Yani ikinci sınıfta dil eğitiminin başlaması hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Geç. Ne kadar erken olursa o kadar faydalı işler olur. dünyadaki uygulamalara baktığımız zaman erken çocukluk döneminde bunu yapmamız gerekir. Bir. İki, dilin statüsü ne? Yani Türkiye'de İngilizce bir yabancı dil. Dolayısıyla insanlar yabancı dile yabancılaşıyorlar ve bu da kendi aralarında bir set çekmesine sebebiyet veriyor. Halbuki Hollanda, Danimarka, İsveç, Finlandiya gibi ülkeler, ki bu ülkelerin dünyada sıralamalarına baktığımız zaman İngilizce yeterlik endeksinde çok yukarılarda olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü İngilizcenin statüsü Türkiye'den çok farklı. Üçüncü boyut, ölçme değerlendirme. Siz nasıl öğretirseniz öyle ölçmelisiniz. Siz bir dönem boyunca çocukları eğer konuşma etkinliklerine yönlendirirseniz ve dönem sonunda onları çoktan seçmeli ölçerseniz kimse okumaz, kimse yazmaz, kimse dinlemez. Bu boyutların hepsi artırılabilir. Az önce sorduğun sorunun cevabı anlamında. Ama ben en azından bu ilk üç maddeyle neden bu anlamda bir patinaj çektiğimizi ve neden aslında sahip olmamız gereken başarı hikayelerine ulaşmamamızı kısaca böyle özetleyebilirim sevgili arkadaşım.
Hocam peki bu daha yeni dedik, ne kadar erken başlarsak o kadar iyi. Yani başlanması da yabancı dile çok güzel bir şey. Peki bu mesela işte daha yeni yetenek dedik ve yetenekle alakası değil. Yani yetenekten dolayı değil, aslında herkes öğrenebilir dile. Peki hocam ideal bir yaş aralığı var mı bu yabancı dil öğrenmede?
Ya o konuda da elimizde pek çok hipotez var. Pek çok çalışma var. Şimdi dil bilim dünyasında karmaşık yapıya sahip, en fazla karmaşık yapıya sahip olgulardan biri. Bunu bizi dilin nasıl ortaya çıktığından tut da hangi boyutlarda inceleyeceğimize kadar pek çok açıdan aslında olaya yaklaşıyoruz. Bu sorunun cevabı sevgili arkadaşım, ne kadar erken o kadar iyi. Yapılan araştırmalar, Neuroimage dergisindeki ilginç bir araştırma, anne karnında çocukların 6 aydan itibaren iki farklı dili ayrıştırabildiğini ortaya koyuyor. Dolayısıyla biz ne kadar erken olursa bu sürecin o kadar iyi olacağını bir kere söyleyelim. Neden ne kadar erken olursa o kadar iyi olur? Çünkü dile dair olumlu duygu geliştirir. Dil bilmek, iki dillilerle ilgili yapılan araştırmalarda empati duygusunu geliştirir. Critical thinking, eleştirel düşünmeye katkı sağlar. Problem solving, problem çözmeye pek çok noktada olumlu bir katkısı olur gibi özetleyebiliriz. Dolayısıyla dil öğrenme hususunda ailelerin, insanların ya biraz zaman geçsin de ondan sonra yapayım gibi bir algısı yanlıştır. 3 yaşında, 2 yaşında, 1 yaşındaki çocuğunuzun İngilizce şarkı dinlemesi için YouTube'dan bir video açıp onu dinlemeniz, beraber zıplamanız, beraber oynamanız, hoplayarak zıplayarak dil öğrenmeniz bu adımların sağlıklı bir şekilde atılmasını sağlar. Ama bu sorunun içinde başka alt önermeler de var sevgili Şevval. Birazcık onları irdelemek isterim müsaade edersen. Biz hep aşağıyı tartışıyoruz. Peki sonlarda ne olacak? Yani 25 yaşından sonra dil öğrenemez miyiz? Hayır, 25 yaşından sonra da dil öğrenebilirsiniz. Ama yapılan araştırmalar kritik dönem hipotezi bağlamında değerlendirdiğimizde 25 yaşından sonra dil öğrenmeye başlayan insanların, daha erken yaşta dil öğrenmeye başlayan insanların dil seviyesine bazı alanlarda sesletim, pronunciation, telaffuz bunlardan biridir, ulaşamayacağını gösteriyor. Ama yine kitapta çok ilginç birkaç vaka üzerinden tartıştım ben. Julie isimli bir öğrenci var mesela. 25 yaşına kadar hayatı boyunca Arapça duymamış, görmemiş ama Mısır'a taşınıyor. Mısır'a taşındıktan sonra o dilde yaşamaya başlıyor ve yaklaşık 20 yıl o dilde yaşadıktan, o ülkede yaşadıktan sonra onun dil serüvenini pek çok açıdan araştırmacılar inceliyor. Ve biz şuna varıyoruz. Julie 21 yaşında, yani varsayımsal olarak 12-13 yaşında bittiğini düşündüğümüz kritik dönemden sonra yeni bir dil öğrenmeye başladığı için çok uzun süre dile maruz kalıp her şeyi Arapça'da yapmış olsa bile istendik seviyeye ulaşamıyor. Araştırmalar bunu gösteriyor. O istendik seviyeyi de iyi sorgulamak gerekir. Yani gramer konusunda ana dili konuşmacılarının hakim olduğu, sahip olduğu özelliklere ulaşamıyor. Dolayısıyla yabancı dili öğrenmeyi sadece ne kadar erken o kadar iyi boyutundan birazcık orta yaşa çıkardıktan sonra son olarak da bu sorunu şöyle katkıda bulunmak isterim. Az önce görselde hızlıca gördüğümüz Henry Kissinger, Amerika Birleşik Devletleri'nin eski dışişleri bakanlarından biri. Avrupa'da bir ülkeden Amerika Birleşik Devletleri'ne göç ettiğinde yaşı 20'nin üstünde ve Amerika'da çok önemli yerlere gelmiş olsa da muhteşem bir political, böyle siyasi İngilizce konuşuyor olsa da, hiçbir gramer hatası yapmıyor olsa da telaffuzunda dil öğrenme süreci biraz geç başladığı için hep o ana dili konuşmacısının olmadığına dair ipuçlarını görüyoruz. Biz bunu alanda Kissinger Effect, Kissinger etkisi olarak tartışıyoruz. Yaptığı bir söyleşi de Kissinger bunu kendi bağlarından kopmamak adına Amerikalı gibi konuşmamak istediğini söylese de bu bilimsel arenada çok fazla kabul görmeyen bir açıklama oldu. Bu aslında bizim ne kadar erken olursa o kadar iyi olur felsefesini de doğrular. Son olarak sorunu şöyle toparlamak isterim. Peki ikinci baharı yabancı dil öğrenerek geçirmek mümkün mü? Yani 65 yaşından sonra dil öğrenme tamamen kapanır mı? Bu konuda da elimdeki veriler pek çok yanlış inanışa sahip olduğumuzu gösteriyor. Zira benim 50 soruda dil öğrenme kitabına koyduğum sorulardan biri yaşlılar da dil öğrenebilir mi sorusuydu. Ramirez isimli bir araştırmacının bu konuda çok derinlemesine tartıştığı bir kitabı var. Ve o kitabında dünyanın pek çok ülkesinden 65 yaşından sonra da dil öğrenmeye muktedir olan bireylerin özelliklerini ve öğrenme stratejilerini söylüyor. O halde biz bu uzun cevabı olan soruyu sevgili arkadaşım, her yaşta dil öğrenmek mümkündür, yeter ki isteğiniz, ilginiz, motivasyonunuz ve disiplin olsun diyerek toparlayalım istersen.
Tamam hocam, çok da iyi olur. O zaman yani ne yeteneğe bakıyor ne de yaşa bakıyor. Yani aslında öğrenmek için önümüzde bir engel yok. Daha sonra da geleceğim ya, bu web araçlarıyla da dil.
Evet.
Web araçları da aslında dil öğrenmede etkili. Bunu bir de sizden dinleyebilir miyiz? Yani ne kadar etkili? Hangi tür araçlar daha etkili ya da nasıl ilerleniyor?
Şimdi bu konu yine kitap toplam 4 bölümden oluşuyor. Hızlıca ben bir okuyayım. Dil ve dil gelişimi, yabancı dil öğrenimi, yabancı dil öğrenme yolları, Türkiye ve dünyada yabancı dil eğitimi. Bu sorduğun soru sevgili arkadaşım, yabancı dil öğrenme yollarında en çok merak edilen sorulardan biri. Şimdi ben 41 yaşında biri olarak dil öğrenmeye başladığım dönemlerde web araçlarının çok fazla olmadığını şu an bizi takip edenler de sen de tahmin edebilirsin. 1991 yılında ilk kez dil öğrenmeye başladım ben 11 yaşında. Dolayısıyla siz bana bu soruyu belki 25 yıl önce sormuş olsaydınız, web araçlarından ne kastettiğimiz netleşmediği için net bir cevap veremezdim. Ama görsellerden bir tanesinde, kitapta da çok detaylı bir şekilde anlattığım bir filmden bahsetmek isterim ben. Bizim 1980'li yıllarda, eğer bu filmi görür görmez hatırlıyorsa değerli katılımcılar, YouTube üzerinden hızlıca bir mesaj yazabilirler. Çünkü bu filmin bu sahnenin hangi filmden geldiği benim için son derece önemlidir. Zira ben web araçları dil öğrenmede etkili midir sorusunu kitapta bu film üzerinden tartıştım. Bir yandan da yorumlara bakıyorum. Bu sahne hangi filmden geliyor acaba diye cevap vermek isteyen var mı? Evet, pek çok kişi yazmış şu anda. Back to the Future. Yani geleceğe dönüş. Şimdi 1985 yılında Marty McFly, Emmett Brown'la beraber 2015 yılına gidiyor. 2015 yılında dünyanın uçan arabalar tarafından görüldüğü, uçan arabaların olduğu pek çok senaryodan bahsediliyor. Belki 2015 yılında Back to the Future hayranları o tarihte bir araya gelip bir etkinlikte bunu tartışırlarken bile aslında web araçlarının düşündüğümüzden çok daha hızlı bir şekilde ilerlediğini net bir şekilde görebilirler. Dolayısıyla ben bu soruda web teknolojilerinin dil öğrenmede çok etkili olduğunu iki boyutta tartıştım. Birincisi, EFL dediğimiz bir kavram var. EFL, English as a Foreign Language demek. Yani İngilizcenin yabancı dil olarak öğretildiği. Bir de ESL var, English as a Second Language. İngilizcenin ikinci dil olarak öğretildiği. Bu iki dil, bu iki yaklaşım arasında katılımcılarımız da çok rahat bir şekilde biliyorlardır ki eğer dille ilgili çalışmaları varsa, ESL dediğimiz ortamda dile maruz kalma oranı yüksektir. Çünkü dışarı çıktığınız zaman İngilizce duyarsınız. İşte web araçları size bunu sağlar. İngilizceye maruz kalma, İngilizceyle haşır neşir olma, dille yaşama, dilde var olma, sürekli dil durma konusunda büyük bir havuzdur. Bunlar neler? Busuu bunlardan biri. Duolingo bunlardan biri. Pek çok örnek var. Battled, bunları sayabiliriz. Bu konuda Türkiye'de Instagram hesapları olan pek çok İngilizce öğretmeni dil öğrenme hususundaki yaklaşımlarını çok güzel anlatıyor. O hesaplar takip edilebilir. Ama ben ikinci boyutta şunu anlatmak isterim. Dil öğrenme kişisel bir serüvendir. Zaten az önce dil yeteneği konusunu tartışırken İtalyan bir poliglotun dil öğretilmez, dil öğrenilir cümlesini de dil öğrenme sürecinin kişisel bir şekilde yürütülmesi gerektiğini ifade etmek adına söylemiştim. O halde bu araçların hepsi sizi internet dediğiniz evrende kendi krallığınızı yaratarak kendi öğrenme hızınızda, kendi öğrenme temponuzda, kendi öğrenme ihtiyaçlarınıza göre yardımcı olacak bir ortam sunar. O halde bu soruyu 1985 yılında çok çarpıcı bir şekilde hayatımıza giren Geleceğe Dönüş filminin 2015 projeksiyonu bağlamında ele alıp iki temel unsur açısından değerlendirelim. Bir, web araçları dile maruz kalma oranını mümkün olduğu kadar artırır. Bir başka deyişle ESL dediğimiz ortamları, EFL dediğimiz ortamları ESL dediğimiz dilin bol duyulduğu yere dönüştürür. İkincisi ve belki de en önemlisi, özerk bireyler olarak kendi başınıza öğrenme çalışmaları yürütmenize yardımcı olur.
Yani aslında bize web araçları böyle bireysel olarak yapıyor. Çok daha iyi. Çünkü evet, tempomuza uygun bir şekilde planlayabiliyoruz.
Kesinlikle öyle.
Evet hocam. Bunun yanı sıra da peki film dedik, dizi dedik, yetenek dedik. Hocam peki tam öğrenebiliriz her türlü ama peki bu dil unutulur mu?
Evet, bu da mesela
maruz kaldıkça tamam o dili edinebiliyoruz fakat maruz kalmazsak, kullanmazsak unutulur mu? Körelir mi?
Şimdi burada yine safsatalar devreye giriyor. Yani bu Safsatalar kitabı diye bir kitabı bir süre okumuştum, birazcık başlamıştım. Orada safsataların nasıl ortaya çıktığı, bilimden nasıl ayrıldığımızla ilgili pek çok örnek var aslında. Şimdi dil nankör müdür ya da dil unutulur mu? Ya aslında öğrendiğiniz her şey eğer pratik edilmezse unutulmaya yüz tutar. Bu net. Yani öğrenme sürecini aktif hale getirmek, orada anlamlı bir girdi sağlamak için net bir şekilde bunları söylemek zorundayız. Ama dil unutulur. İlgilenilmezse paslanır. Use it or lose it diye bir laf vardır. Kullan ya da onu kaybet. Dolayısıyla dile maruz kalmak, mümkün olduğu kadar dille ilgili çalışmalar yapmak bizi anlamlı bir yere götürebilir. Language attrition, dil aşınması diyorlar bu kavrama. Ve bu kavramı uzun süre o öğrenilmek istenen dile maruz kalınmadığında ve oradan uzaklaştığında dildeki bazı unsurlarda ortaya çıkan gerilemelerden söz ediyor. Bunlar telaffuz şeklinde olabiliyor, bunlar bazen gramer konuları şeklinde olabiliyor. Dolayısıyla bu konuyu ve bu soruyu çok ünlü bir keman üstadı olan Suzuki ile bağlayayım ben ki herkesin kafasında net bir şekilde otursun. Şimdi Suzuki metodu diye bilinen metodu geliştiren Suzuki'ye etrafındaki insanlar keman öğrenme konusunda pek çok soru soruyor. Suzuki'nin verdiği cevap dil öğrenmeye de uyarlanabilir. Çünkü zaten Suzuki'nin geliştirdiği metodun dil öğrenme serüveniyle pek çok ortak noktası var. Suzuki'nin adını şimdi unuttum ama kitapta detaylı bir şekilde anlatıyorum. Zaten Google'a Suzuki derseniz araba olan Suzuki'nin dışında ünlü keman üstadına da ulaşabilirsiniz. Verdiği cevap şu sevgili Şevval. Yemek yediğiniz süre kadar, yemek yediğiniz gün sayısı kadar keman çalışın diyor. Yani her gün. Her gün ilgilenin. Dille haşır neşir olun. Kemanla haşır neşir olun. Dolayısıyla dil diğer öğrenme alanları gibi ilgilenilmezse, kendi bir şekilde uygun hale getirilmezse elbette unutulur. Ama bunun kaç yılda olacağı, ne kadar olacağı ile ilgili elimizde çok kısıtlı veriler var. Ohlstein isimli bir bilim insanının 1989 yılında bu kavramı ortaya attıktan sonra yaptığı araştırma serileri var. 5 yıl içinde o dille ilgili herhangi bir çalışma yapılmazsa o dilin bazı noktalarda büyük aşınmalara maruz kalacağını bilimsel olarak ortaya koyması noktasında da çalışmaların olduğunu söyleyebilirim.
Hocam peki tamam, dil de aynı yani üstünde duruyor. Arka plan atıyor beynimiz bizim. Peki dil öğrenmek beyin gelişimini nasıl etkiliyor?
Şimdi o konuda da yine Neuroimage dergisi başta olmak üzere pek çok ilginç araştırma var ve dil öğrenirken bireylerin hangi unsurlara göre ve beyindeki gelişimlerini inceledikleri araştırmalar var. Mesela İsveç Kraliyet Akademisi'nde dil öğrenen iki farklı grubun dil öğrenme sürecindeki beyin hareketlerini incelemişler ve dil öğrenme sürecini başarıyla götüren insanların beyinlerinde dille ilgili olan kısımda büyük bir ilerleme kaydettiği araştırmalarla ortaya konulmuş. Buna benzer pek çok araştırma var. İskoçya'da bir tane var. Yeni Zelanda'da var. Yani iki dille olan bireylerin beyin gelişiminin nasıl etkilendiği hususunda görüntülenme diye, rezonans görüntülenme diye söylenen araçla yapılan çeşitli araştırmalar var. Hepsini bir kenara bırakalım. Gelecek Bilim'de sayfasında, hesabında şöyle bir cümle söyleyelim. Kasın gelişmesi için bu kasın hareket etmesi gerekiyor. Sen spor bilimleri alanında çalışıyorsun. Bu konuda eğitim alıyorsun. Eğer kas zorlanmazsa, yeteri kadar yüklenmezse gelişmez. Dil öğrenme sürecinde de beynin bu anlamda zorlanması onun her türlü gelişim sağlayacağını net bir şekilde ortaya koyuyor. Çünkü aynı anda bir dili duyan bir çocuğun beyindeki harcadığı pratik mi daha değerlidir? Yoksa iki dili duyup, üç dili duyup ya da dil öğrenme sürecini geliştiren bir çocuğun mu? Cevap tabii ki iki dil, üç dil. Dolayısıyla pek çok detayları olan bu soruyu İsveç özelinde yanıtlamış olayım ve bunun detaylarının ağırlıklı olarak beyindeki sağ bölge mi, sol bölge mi, sağ yarım küre mi, sol yarım küre mi dil öğrenmeye daha etkilidir sorusunu da herkesin uzun yıllardır bildiği sol beyinde gerçekleşir, sol yarım kürede gerçekleşirin aslında 2019 yılında yapılan bir araştırmayla her iki yarım kürenin de dil öğrenme sürecinde son derece etkili olduğunu ortaya koyan çok çarpıcı bir araştırmayla bu sorunu da toparlamış olayım.
Anladım hocam. O araştırmayı daha rahat bulabilmeniz için acaba ismini hatırlıyorsunuz?
Bir bakayım ben şimdi. Kitapta bahsetmiştim. Bu sorulardan biri bu. Dil öğrenmek beyin gelişimini etkiler mi diye bir soru vardı. O sorunun içinde şimdi ben bulurum. Hemen söylerim size. Evet, 145. Senin bundan sonraki sorun varsa sen istersen onu göster. Onu sor. Neuroimage dergisinde 2019 yılında yayınlanmış. Neuroimage dergisi 2019 yılında yayınlanmış. Ben şimdi YouTube'da mesajlar kısmında
evet hocam sonradan biz onu ekleyeceğiz. Tamamdır
Adını
hocam.
yazacağım.
Hocam peki ben diğer soruma geçeyim bu arada.
Buyurun.
Bu ne denir ona? Mesela şimdi tamam dili öğreniyoruz. Her türlü kendimizi zorlamamız da gerek. Peki bu dili öğrenme ile kişilik arasında nasıl bir ilişki var?
Bu da mesela yine çok merak edilen sorulardan biri. Yani bazı insanlar içe dönük, bazıları dışa dönük, içe dönük bireyler çok mu iyi öğrenirler ama diğerleri öğrenemez mi gibi kavramlar var. Aslında orada da yine bir kafa karışıklığı var. Çünkü her zaman dışa dönük bireyler daha iyi dil öğrencisi olacaklar diye bir bulgu yok elimizde. Ama dışa dönük bireylerin bazı alanlarda içe dönük bireylerden ki bu içe dönüklük, dışa dönüklük kişilik envanteri çalışmalarında net bir şekilde ortaya koyuluyor. Dolayısıyla olayları çok basite indirgeyip şevval dışa dönüktür ve daha iyi dil öğrenir ama Cem dışa dönük değildir, içe dönüktür. O daha iyi bir dil öğrencisidir dememiz bilimin doğasına aykırı. Bir kere bunu net bir şekilde koyalım. Ama araştırmalar bazı noktalarda kişilik türlerinin bunu sadece içe dönük dışa dönük gibi yapmayalım. Alan bağımlı dediğimiz bir tür var. Feel dependent, feel independent, işte reflective, impulsive dediğimiz pek çok kişilik boyutundan biz bunu tartışabiliriz. Bu soruyu şöyle cevaplayalım. Evet vardır. Bazı kişilik türlerinin bazı dil unsurlarında diğerlerinden çok daha başarılı olduğu ile ilgili bulgulara rastlayabiliyoruz şeklinde toparlayabilirim.
Evet, ben de bu arada chatten gelmiş. Sorularınızı yazın sizler. Son 15 dakikaya yaklaştık. O zaman zarfında alacağız. Sorarım. Yani sadece kitaptan değil, merak ettiklerinizi de sizler sorabilirsiniz ya da ekleme yapmak istiyorsanız. Öyle. Hocam peki mesela şimdi bu Türkiye'de geçerli olan sınav türlerinde mesela YDS var, YÖKDİL var. Peki hocam bunlara nasıl hazırlanılmalı ya da daha çok speaking, daha doğru bu başka bir sorum olsun ilk bunu yapayım. Evet hocam nasıl hazırlanılmalı bu soru sınavları?
Ya onların cevabı bende yok ne yazık ki. Ben çünkü uzun zamandır bu tür sınavlara öğrenci hazırlamıyorum. Asistanlığım döneminde, öğretim görevliliği döneminde pek çok bu tür dersler anlattığım özel öğrenciler vardı. Ve bu tür sınavlar dil öğrenme serüveni anlamında baktığımız zaman zayıf sınavlar. Çünkü dil öğrenme dediğimiz noktada dinlemeden, okumadan, okuduğunu anlamadan, kendini ifade edemeden bir yere varamazsın. Zaten dil bilmek bu demek. Dolayısıyla bu saydığın sınavların hepsi benim nazarımda iletişimsel dil sınavı değildir. Nokta. Bir sınavın iletişimsel dil sınavı olabilmesi için dört temel dil becerisini ölçmek gerekir. Okuma, dinleme, konuşma, yazma. Bunlar olduğu zaman anca biz onlara iletişimsel dil sınavı diyebiliriz. Nasıl yapılacağı konusunda çok büyük katkıda bulunamam ama pek çok hesap var Instagram'da, Twitter'da. Onları takip ederse arkadaşlar oralardan yararlanabilirler. Bu arada makaleyi buldum. Şu anda 2019 yılındaki bu makalenin künyesini çok detaylı olmasa da halledebilmek üzereyim. YouTube'a yazdım. Evet, buyurun.
Hocam, teşekkür ederiz. Oradan da merak edenler ulaşabilir. Peki hocam bu soruyu şöyle çevireyim o zaman. Tam da hakim değilseniz o sınavlara. Dil öğrenmeye nereden başlanmalı? Ya işte herkes bireysel olarak öğrendiğinden dolayı dil öğreniminde de herkes kendi nasıl öğrendiyse öyle bir izlenim veriyor ya da öyle.
güzel. Burada şöyle bir durum var. Algı. Mesela Şevval'e bir soru sorsak. Sence dil öğrenmek nedir? Eğer Şevval bana gramerdir hocam derse Şevval'in yolu gramerden geçer. Ama buradaki arkadaşlara bakalım. Mesela Nisa Kaynar'a bu soruyu sorsak. Ya hocam dil bilmek konuşmadır derse o zaman onun algısı böyle şekillenir. Mesela Metin diye bir arkadaş var. Metin bize derse bu sorunun cevabı olarak ya yazmadan dil öğrenilmez. Demek ki o algı oraya korur. Bunların hepsini bir kenara bıraktıktan sonra biz şunu cevaplamamız gerekir. Dil öğrenmeye nereden başlamalıyım sorusunun cevabı 30 yıl önce olsaydı iyi bir dil kursundan. Ama şimdi YouTube'da pek çok kanal üzerinden kendi dil öğrenme stratejilerinizi geliştirebilirsiniz ve bu konuda adım atabilirsiniz. Hızlıca şunu anlatayım. Bir, o dildeki kelimeler, o dildeki gramer yapıları aynı anda çalışılmalı. Bu birinci sac ayağı. İkinci sac ayağı dört temel dil becerisi. Okuma da yapacaksın, dinleme de yapacaksın, konuşma da yapacaksın, yazma da yapacaksın. ben bir gün dinleme yapayım, bir gün konuşma yapayım diye bir şey doğaya aykırıdır. Çünkü şu anda biz Şevval'le bir yayın yapıyoruz. Şevval bir yandan önceden aldığı soruların okuması gerekiyor. Yani okuma becerisi. Bir yandan Cem'i dinliyor. Yani dinleme becerisi. Bir yanda Cem'in söylediklerine cevap veriyor. Yani konuşma becerisi. Muhtemelen de orada gördüğü, YouTube'da gördüğü ya da çeşitli kanallardan kendisine gelen sorularla ilgili küçük notlar alıyor. Yazma becerisi. Hayatın içinde dil öğrenme tümleşik olduğu için ben konuşma çalışacağım sadece diyerek konuşma, dil falan öğrenilmez. Bunlar yanlıştır. Dil öğrenmede hipnozla sizi uyutup dil öğretecek diyen kişiler gibi sizin hiç çalışmanıza gerek yok. Biz size konuşmayla dil öğreteceğiz diyen insanlar safsataların önüne geçmez. İkinci sac ayağınız dört temel dil becerisidir. Ne onlar? Anlama ve anlatma becerileri. Anlama becerileri, okuma ve dinleme, anlatma becerileri, yazma ve konuşma. İkinci sac ayağı bu sevgili arkadaşım. Üçüncü sac ayağı ise Şevval'in ilgi alanı ne? Şevval dağcılıktan hoşlanıyor. Şevval'in ilgi alanı Şevval origamiden hoşlanıyor. Cem çok fazla pilotlukla ilgili bilgi almak istiyor. Dil öğrenme süreciyle ilgi alanlarınızı eşleştirip bu konuda bir çalışma yürütürseniz o zaman Gora'daki I know Kung Fu gibi hissedip süreç içinde zaten hazır olarak bildiğinizi düşündüğünüz konuların İngilizcelerinde anlarsınız. Eğer Şevval spor fakültesinde, spor bilimleri fakültesinde antrenman bilimiyle ilgili ön bir bilgiye sahipse bununla ilgili YouTuberların İngilizce videolarını izlediğinde hem ilgi alanı olduğu için hem de oradaki kelimelere dair ön bir kabulü olduğu için daha iyi anlayacaktır. O halde sorunu toparlayalım. Bir, konuşma, gramer ve kelime, yani mesela kelime derken o dildeki 100-200 tane en çok kullanılan kelimeyi bileceksiniz. Bunlar için de çeşitli araçlar var. Bunların pek çok detaylarını kitapta anlatıyorum ben aslında. İkincisi gramer. Gramer tukaka değil. Gramer olmadan dili öğrenilmez. Nokta. Ama grameri merkeze koymayacağız. English Grammar and Use. Ben şimdi söyleyeyim. Bizi takip eden pek çok arkadaşımız var. Aralarında öğretmenler de olabilir. O kitabı bir yazsınlar. O kitap benim çocukluğumdan beri çok sevdiğim bir kitaptır. English Grammar and Use. Gramer konusunda size pek çok fayda sağlar. Bir, bunu söyledik birinci sac ayağı. İkinci sac ayağı dört temel dil becerisini söyledik. Üçüncü sac ayağı ise dili ilişkilendirmek, ilgi alanlarınızla ilişkilendirmek şeklinde toparlayabiliriz sevgili arkadaşım.
Evet hocam, ben de o arada tam kitabı yazıyordum. O yüzden biraz şaşırmadım, odaklanamadım. Peki hocam, mesela tamam dedik dizi film etkili oluyor dili öğrenmede. Peki bu bilgisayar oyunları etkili oluyor mu?
Ya ne kadar? Bilgisayar oyunları da, şimdi bu bilgisayar oyunları konusunda yine ben kitapta kendi çocukluk serüvenimin üzerinden şunu anlatıyorum. Biz çocukken Atari oyunları vardı. Boulder Dash'ler, Moon Patrol'ler. Katılımcılar arasında eğer o dönemin 1980'lerin ikinci yarısının, 1990'ların ilk yarısının böyle oyunlarını bilen varsa yazsınlar ve biz de hatırlayalım. O dönemler bilgisayar oyunlarıyla eğitim arasında hiçbir bağlantı kurulmazdı. Ama şimdi bilgisayar oyunları dil öğreniminde etkili midir sorusunun cevabı etkilidir. Ben bunu konuşmalarımda söylediğim zaman veliler tarafından, hani sanatçıların performansları beğenilmediğinde onlara domates atarlar ya, öyle hissediyorum bazen. Çünkü bilgisayar oyunlarından korkmayıp bilgisayar oyunlarını dil öğrenme sürecinde önemli bir araç olarak görmemiz gerekir. Zira yapılan araştırmalar Tayland'da, İtalya'da bize dil öğrenme sürecinde bilgisayar oyunlarını etkili bir şekilde kullanan pek çok çocuğun bunları kullanmayanlardan özellikle telaffuz anlamında çok büyük seviyede farklılık olduğunu ortaya koyuyor. Bu sorunu da yine İtalyan bir bilim insanı, adını unuttum. Kendisi de bir gamer, yani bir bilgisayar oyuncusu ve dünyada sıralaması var. Aynı zamanda bu alanda doktora yapıyor. Bir dil üzerinden, detaylarını şu anda hatırlamıyorum, öğrencileriyle bilgisayar oyunları aracılığıyla bir serüvene çıkıyor, bir çalışmayı yapıyor ve bu çalışmanın detaylarını da bir makalede yayımlıyor. Ben şimdi onun detayını da şuradan hemen bulayım. 190, 37. soru. Hemen söyleyeyim. Eğer yorumlar kısmına da arkadaşlar yazarsa siz de buna bakabilirsiniz. Evet, Dr. Simon Brackney. Dr. Simon Brackney Amerika Birleşik Devletleri'ndeki St. Louis Üniversitesi'ndeki öğrencilerine bilgisayar oyunları aracılığıyla İtalyanca öğretme çabası da bu konudaki en güncel uygulamalardan biri. Profession isimli bir dergide yayınlanıyor bu. Simon Brackney derseniz bunun daha fazla detaylarını bulabilirsiniz. Dolayısıyla bu çalışma da aslında senin bu sorduğun sorunun en güncel örneklerinden biri. Bir güncel örnekle daha toparlayayım bunu. Türkiye'de bilgisayar oyunları konusunda inanılmaz başarıya sahip iki tane gamer, iki tane bilgisayar oyuncusuyla bu kitabı yazma serüveninde görüşme yaptım ben. Ve o görüşmelerde siz bilgisayar oyunlarıyla dil öğrenimi anlamında nasıl bir serüvene girdiniz diye sorular sordum. İkisinin de adı bende gizli, isimlerini çok söylemek istemediler. Ama ikisi de dil öğrenme serüveninde bilgisayar oyunlarının onlara sadece dil öğrenme boyutunda değil, diğer boyutlarda da eleştirel düşünme, problem çözme, iki boyutu başka şekilde ele alma gibi unsurlarda bilgiler arası geçişte çok ciddi faydalar sağladığını söyledi. Bu cümlemi bir eğitimci olarak uyarıyla, bu soruyu bir eğitimci olarak uyarıyla tamamlayalım. Çocukları öyle kendi hallerine bırakmayacağız. Onlarla bir planlama yapmak suretiyle bilgisayar oyunları oynamalarına izin vereceğiz. Bilgisayar oyunlarından korkmayacağız.
Yani aslında dil öğrenmeyle bilgisayar oyunlarını bütünleştirerek teknolojiye adapteceğiz. O yüzden veliler şimdi bilgisayar oyunlarına da yönlendiriyor olaraktan domates atmasınlar hocam. Size de
link. Atıyorlar muhtemelen. Ama bu planlamayı doğru söylememiz lazım. Yani çocukla doğru bir planlama yapmak, doğru bir anlaşma yapmak, onları sağladığınız zaman sonuç alabiliyor. Hürriyet gazetesinde bir yazım var benim. Şimdi hemen linkini bulayım, oradan koyayım ben. Bilgisayar oyunlarıyla İngilizce öğrenin isimli. Ben orada aslında çok temel olarak bu konuya değindim. Ve bu konuda pek çok boyutta kavramları tartıştım. Hemen şimdi şuradan linkini de paylaştım. İlgili çeken olursa okuyabilir. Bitti mi sorular? Şeylerden, evet, mesajlardan mı geleceğiz? Tamam.
Yavaş yavaş geliyor. Hocam mesela bir şey var. Biz daha yeni ilk sorularda sormuştuk bunu. İşte aynı dil ailesinden olan, aynı dil yani benzer olanlardan.
Mesela onlar fayda sağlıyor. Ben de şimdi gördüm burada YouTube'da. Yani mesela Fransızca bilen biri için je parle le français, je parle italiano söz dizimi anlamında faydalı olur. İspanyolca bilen biri için Portekizce faydalı olur. Bunlar da net bir kabul yok. Ama bu şöyle bir algı da yaratmasın. Türkçe söz dizimi olarak Fransızcadan çok farklıdır diye ben Fransızca öğrenemiyorum. Bu yüzden söz dizim farklı diye öğrenemiyorum demek de kendi öğrenme çukurunuzu yaratmak. Bugün ekşi sözlüğe bakın. Dil öğrenme konusunda kendisini geliştirmiş pek çok kişinin o kadar güzel paylaşımlarını görebilirsiniz ki. Onlar gerçek, yaşanmış şeyler. Ben sadece olaylara bilimdeki teoriden bakmıyorum. Pratikteki yansımalarına da bakmam gerekiyor. O halde biz şöyle toparlayalım bu soruyu ya da bu yaklaşımı. Evet, oradaki mantıktan hareketle doğru çözümlerle sonuca ulaşmak mümkün.
Hocam ya mesela alfabesi zor işte bir filozofi sormuş. Mesela işte Çince, Rusça gibi alfabesi zor olan dilleri nasıl öğrenebiliriz?
Ne orada biraz ki? Zaman alır tabii. Haklı. Biraz daha zaman alır. Niye zaman alır? Çünkü onları içselleştirmesi zor olabilir. Zaten Çince ve Rusça konusunda hep ayrı bir şeyden söz ediliyor ve onların alfabelerini öğrenmek için bir süre zaman harcanması gerektiğinden bahsediliyor. Ama dil öğrenmek dünyanın en keyifli işlerinden biridir. Yani eğer mesela ben çok isterdim Dostoyevski'nin Savaş ve Barış'ını deyip hoca kitapları karıştırdı diye sosyal medyada olay oluruz. Dostoyevski'nin Suç ve Cezası'nı, Raskolnikov'un o kendi iç çelişkilerini Rusça da okuyup anlamaya isterdim ya da Zorba'yı Yunanca'da okumaya çok isterdim. Ama ne mutlu ki Hemingway okuyorum. Ne mutlu ki Yaşar Kemal'i Türkçe'de okuyorum. Ne mutlu ki Shakespeare'i okuyup anlayabiliyorum. Dolayısıyla bunların hepsini üst üste koyduğunuz zaman dil öğrenme alfabesi farklı da olsa, başka türlü de olsa çok keyifli bir yolculuktur. Ne yazık ki Türkiye'deki algısal mantık, algı olarak dil öğrenmeden korkarak yetiştik biz. Dil öğrenmenin ürkütücü bir şey olduğunu, yapamayacağımız konusunda öğrenme setleri çektik. Halbuki bu ülke 1955 yılında kurulan Maarif Kolejleri, 1975 yılındaki Anadolu liseleriyle çok güzel dil öğrenme hikayelerine sahip bir ülkedir. Kaldı ki her birine çok saygı duyduğum yeni kuşak, işte Z kuşak, alfalar dediğimiz öğrenci grupları da aslında kendi öğrenme yollarını, kendi öğrenme sorumluluklarını almaya fazlasıyla muktedir. Onlara güvenip bu konudaki atılımlarını her türlü desteklememiz gerekiyor.
Hocam chatten çok soru gelmiyor. Zaten hemen hemen tamam. Soruları sorduk. Ben son bir şeyle kapatmak istiyorum eğer başka
buyurun. Soru. Buyurun.
Anlıyorum ama konuşamıyorum. Yani speaking eksik kalıyor. Ne kadar çalışılırsa çalışılsın etrafında konuşan olmayınca. Bu söylem doğru mudur?
Şimdi bu da yine çok sık. Buyurun.
Çok kestim ama. Speaking için mesela hani konuşma için neler tavsiye edersiniz? Mesela cesaret bakımından. Evet, kendime cesaret edemiyorum. Ben beceremem gibisinden böyle daha içine kapanık insanlarda mı diyeyim? İçsel sorunları olanlarda konuşamıyorum, konuşamam, utanıyorum oluyor ya. Bunun için ne tavsiye edersiniz?
Richard Feynman'ın güzel bir kitabı var, onu tavsiye ederim. Diğer insanların senin hakkında düşündüğünden sana ne gibi bir şeydi. Ben İngilizcesini okumuştum şimdi ama Türkçesinde olduğunu biliyorum. Eğer bizi takip eden arkadaşlar varsa hemen paylaşsınlar lütfen. Richard Feynman çok ünlü bir fizikçi. Bu kitabında aslında günümüze şöyle bir göndermede bulunuyor Şevval. Türkiye'de çok önemli bir lobi var. Bu lobinin adı El Alem Ne Der Lobisi. El Alem Ne Der Lobisi'ni kitaplarını okumaktan büyük keyif aldım. Doktor Bahar Eriş pek çok yazısında El Alem Ne Der Lobisi'ni anlatıyor. Ve bu El Alem Ne Der Lobisi bizim dil öğrenme serüvenimizdeki en büyük zorluk. Anlıyorum ama konuşamıyorumdaki anlıyorum kısmı bence çok problemli. Anladığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Anlamıyor olabilirsiniz. Eğer siz bir dilde bir okuma metnini, bir dinleme metnini %80 oranında anlıyorsanız o dilde konuşmanız da beklenir. Dolayısıyla anlıyorum ama konuşamıyorum. Bireylerin kendilerini rahatlatmak için söyledikleri bir bahane de olabilir. İkinci unsur ise az önce söylediğim Richard Feynman'ın işte diğer insanların seninle ilgili düşündüğünden sana ne mantığından hareketle ben hata yaparsam çevremdeki insanlar ne der? Hata yapmaktan korkmak, hata yapma konusunda kendisini geliştirememek, hatalarıyla bir olamamak. Burada kültürel anlamda da bir problem var. Biz hatalarıyla çok barışık bir toplum değiliz ne yazık ki. Halbuki Outliers, Çizginin Dışındakiler isimli kitapta dünyanın en başarılı insanlarının nasıl oluyor da başarılı olduklarını araştırmışlar. Aynı şekilde Zirve isimli bir kitap. Yazarını unuttum. Anders Ericsson. Üçüncüsü Greed. Angela Duckworth. Bu üç kitabın bu konuyla ilgili ortak bir özelliği var. O da şu. Evet, kitaplarla ilgili öneriler yazılıyor. Teşekkür ederim. Evet. Bu söylediklerimi de yazarsanız çok mutlu olurum. Çünkü bu kitaplar bence çok kıymetli kitaplar. Greed, Türkçesinin ne olduğunu bilmiyorum. Angela Duckworth. Yazarsanız çok mutlu olurum. İkincisi Çizginin Dışındakiler. Şimdi buradan bir örnek vereceğim çünkü. Üçüncüsü Zirve. Erikson. Bu üç kitap bize şunu söylüyor. Pek çok farklı alanda, sporda, sanatta, bilimde, edebiyatta başarılı olan insanlar sevgili Şevval, hatalarıyla barışık olan insanlar. Hatalarını kendilerine geri bildirim sağlama noktasında faydalı dostlar olan gören arkadaşlar. O halde biz anlıyorum ama konuşamıyorum söyleminin ötesine geçebilmemiz için Bunlara ne yazık ki dinlememek ve doğru noktalarda pratik yapmanın ötesine geçmemiz gerekiyor. Ama bu it doesn't happen overnight. Bir anda olmaz. Yani gece yatarsın ve sabah kalkarsın sen bunları çözüyorsun gibi olmaz. Neyle olur? Girdiyle olur. Bol miktarda dil girdisi alırsanız konuşursunuz. Bol miktarda film izlerseniz, bol miktarda belgesel izlerseniz, Şevval antrenmanla ilgili bir belgeseli İngilizce altyazılı izler önce. Hadi önce Türkçe altyazılı izler, sonra İngilizce altyazılı izler. Arkasından aynı belgeseli üçüncü kez bu sefer altyazısız olarak izler. İşte o zaman o aldığı girdi onu biraz daha sağlam bir yere götürür ve sonunda konuşmaya başlar. Dolayısıyla anlıyorum ama konuşamıyorum. İki boyutta tartışmak lazım. Bir, duyusal anlamdaki problemlerden dolayı üretime katılamamak. İki, yeterli miktarda dil girdisi almamak. Bu arada görüyorum şu anda YouTube'da kitapların isimlerini yazıyorsunuz. Teşekkür ederim. Üçüncü ve dördüncü kitapta şuraya ben hemen yazayım. Zirveydi. Erikson. Çok beslendiği kitaplardır. Dördüncüsü neydi?
Yayın kaydı. Aynen. Canlı yayın bittikten sonra izleyebilirsiniz tekrardan. İleride de izleyebilirsiniz.
Evet. Teşekkür ederim. Bu kitaplar bize bu anlamda önemli noktalar söyler. Evet Şevval'cığım.
Hocam bu soruyu da cevapladığımıza göre izleyicilerimizden de soru gelmiyor sanırım. Bir tane son bir soru yapayım ondan sonra da kapanışa geçelim. Siz de isterseniz.
Buyurun.
İngilizceyi ana dili gibi konuşabilir miyiz? Yani ana dili olan biri gibi konuşabilir miyiz işte?
Ya konuşabiliriz. O konuda çok tartışmalar var. Ultimate attainment diyoruz biz ona. Yani hangi noktalara ulaşabilirsiniz? Ne kadar olabilir? Bu tabii bir kere şunu söyleyelim. İki dilli olan bireyler her zaman bir dili diğerinden daha baskın olarak kullanırlar. O dili bir platform dil olarak kullanırlar. Ama bu sorunun cevabını ben bilimdeki en temel nokta olan yakından bakmadan doğru cevaplayamam. Eğer siz dil öğrenmeye 3 yaşında başladıysanız ve bu süreci yoğun bir şekilde götürdüyseniz, o dilin konuşulduğu ortamlarda kaldıysanız, bunu mümkün kıldıysanız, dile maruz kaldıysanız, tabii ki ana dilini yakın konuşabilirsiniz. Ben kendimden örnek vereyim bu soruya. Ben dil öğrenmeye 11 yaşında başladım ve o zamanlarda ne yurt dışında yaşamak gibi bir şansım oldu ne de web teknolojileri gibi araçlar oldu. Dolayısıyla ben bugün uluslararası bir konferansta bir bildiri sunduğumda İngilizcemin ana dilim olmadığı yaptığım vurgudan, konuştuğum her şeyden anlaşılıyor. Bu benim için bir gurur kaynağı çünkü ben dilimi herhangi bir şekilde ana dili konuşmacısına benzetmek zorunda değilim. Turklish dediğimiz Türkçe ile İngilizcenin birleşiminden ortaya çıkan nokta bu. Turklish. Ama ben ne yapmak zorundayım? Decent language dediğimiz, decent English dediğimiz temiz, anlaşılabilir, karşıya mesajı doğru şekilde verecek dil kullanmak zorundayım. O halde bizi şu anda takip eden bütün herkes ben British aksanımı konuşacağım, Amerikan aksanımı konuşacağım gibi tartışmaları bir kenara koysun. Kendi mesajını karşıya doğru bir şekilde aktarabiliyor mu? İngilizce bunu yerine getirebiliyor mu? Karşıdaki kişinin mesajını alabiliyor mu? Bilimsel bir konferansta kahve aralarında kukilerle, kurabiyelerle yaptığı bilimsel araştırmanın detaylarını tartışabiliyor mu? Bunu yerine getirdiği zaman ana dili konuşmacısı olmak ya da ana dili konuşmacısı gibi görüşmek çok kıymetli olmayabilir. Ama bu şu anlama gelmesin. Siz tabii ki hedefinizi mümkün olduğu kadar ana dili konuşmacılarına yakın hale getirmek zorundasınız. Çünkü ne kadar çok kendinizi iyi ifade ederseniz bu bizim için kabul gören bir noktadır sevgili Şevval.
Anladım hocam. Çok teşekkür ederiz soruları cevapladığınız için. İzleyicilerimizden de sorumuz gelmiyor. Bir saati de geçtik. Yavaş yavaş hocam kapanış yapalım.
Tamam buyurun lütfen.
Ben son bir defa daha yapayım. Belki sonradan gelip duymamış olanlar vardır. Hocamızın 50 soruda dil öğrenme kitabı çıkıyor. Görselini şu an veremeyeceğim. O var. Ve ikinci basımı çıkıyor. Haziran'ın sonunda da evet. O matbaalardan dolayı. Evet hocam gösterdiniz. Çok iyi oldu. Ve bu yayın zaten kayıt olacak. Sonra da izleyebilirsiniz. Bu da sorulmuştu. Bizi takipte kalın. Sonra aklıma gelmedi güncel olan. Ha bir de çekiliş yapacağız. Unutuyordum. Evet. Çekiliş yapacağız. Bizi Twitter ve Instagram adreslerimizden takipte kalın. Önümüzdeki günlerde hatta yani yayın sonrasında hafta içi başlatılır büyük bir ihtimal. Çekilişimiz var. Bu konuda da takipte kalalım. Unuttum.
Evet. O çok teşekkür ederim. Sanılır. Gelecek Benim Bilimde isimli böyle güzel bir kanalda konuk olarak ağırlandığım için öncelikle sana ve ekibinize çok teşekkür ederim. Ben böyle konuşmaları yaptığım bilimle ilgili olan mecralarda kitabımın çıkış yayın evi de zaten Bilim ve Gelecek kitaplı olduğu için bilimin mümkün olduğu kadar herkese ulaşması noktasında o 5 tane kitabı sizin yaptığınız çekiliş sonunda değerli arkadaşlarıma imzalı olarak ulaştıracağım. Çünkü biz anca bilgiyi hayatta en hakiki mürşit ilimdir sözünü de düstur edinerek anlamlı hale getirmekle mükellefiz. Safsatalara inanmayacağız. 10 günde hipnozla falan dil öğrenmeyeceğiz. Uykuyla falan dil öğrenmeyeceğiz. Bilimi her zaman önümüzde bir araç olarak, önümüzde bir yol olarak göreceğiz. Tekrar sevgili arkadaşım çok teşekkür ederim bu nazik davetiniz için. Buse Hanım mıydı bize yardımcı olan?
Evet hocam, Buse Hanım.
Tamam, Buse Hanım'a da çok teşekkürümü iletmek isterim. Süreçteki teknik desteklerden dolayı. Sağ olun, var olun. Bizi dinlediğiniz için, bizimle birlikte olduğunuz için.
Bizi davetimizi kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ederiz hocam. Demek olarak ben de buradan Buse'ye kalp gönderiyorum. Şu an kendisi çıkmak zorunda kaldı ama Buse'nin emeği arkada gizli kahraman onlar. Ekranda görünmeyen yüzler. Bu şekilde Instagram ve Twitter hesapları olmayanlar da katılamayacak, yapabileceğimiz bir şey yok. Çünkü şartlarımız onu gerektiriyor. Bu şekilde hocam, o zaman görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.
İyi akşamlar, çok teşekkür ederim.
Güle güle.